Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yeni bir oto gündemde değil, bambaşka bir konuyla karşınızdayız. TOG T10F lansmanı yapıldı ve biz de dedik ki sevgili Barış'la bir araya gelelim ve bunu bir çekiştirelim, konuşalım. Türkiye'nin otomobili TOG'la ilgili konuları inceleyelim. Şimdi hemen aslında gireceğiz, dalacağız ama hemen sevgili Barış senden yorum rica ediyorum. Nasıl buldun T10F'i? Tabii yani bazı detaylar belliydi ama yine de sormak istiyorum. Senin buldukların, gördüklerin anlamında olumlu ve olumsuz şeyler neler?
Valla dediğin gibi aslında birçok şeyine zaten önceden hakimdik. Çünkü birçok özelliği, teknik özelliği öncesinden paylaşılmıştı. Tasarımı zaten sürpriz değil. Tasarımını birçok noktada gördük. Benim tasarım noktasındaki yorumum hala geçerli. Öncesinde de aynı yorumu yapmıştım. Genel itibariyle çok güzel bir tasarım var. Zaten hani fastback stili bir silüete sahip. Standart bir sedan olarak değil de günümüzde daha popüler olan bir seçenek. O yüzden hani tasarım noktasında benim beğendiğim bir şey ama en azından o şu yorumu yapmıştım. Jant büyüklüğü de jant çapı da biraz daha büyük olsaydı ve o tekerlekler biraz daha hani böyle içeri doğru olmasaydı, çünkü otomobil tarafında çok beğenilen bir şey değil bu o tarz, biraz daha iyi olabilirdi, otomobile daha sportif ve biraz daha kaslı bir görünüm sunabilirdi. Ama onun dışında gerçekten tasarım noktasında benim eleştirebileceğim bir şey yok ki hani bu aerodinamik silüet aynı zamanda otomobilin daha fazla menzili sunmasını da sağlıyor. Çünkü 0.23-0.24 CD'lik gayet iyi bir değer sunuyor. Zaten SUV ile kıyaslamamak lazım da ona göre kıyasladığımızda yine çok iyi bir değer sunduğunu söylemek lazım. Teknik tarafta bazı güncellemelerle geliyor. Tasarımı bir yana koyarsak, tasarımda şu da var. İki farklı yeni rengi seçeneği var galiba. Urlo ve Mardin olmak üzere. O renkleri de çok beğendim. Ben açıkçası TOG'un sunduğu renkleri beğeniyorum. Teknik tarafta bazı yeniliklerle geliyor. 22 kW'lık o SUV versiyonundaki 22 kW'lık AC şarj 11 kW'a düşürülmüş. Böyle bir downsize düşürme diyebileceğimiz bir güncelleme yapılmış. Onun dışında işte donanım tarafında NFC kartla anahtarsız giriş gibi özellikler sunuluyor. Bence gayet güzel. Teknik tarafta zaten bunların hepsini konuşuyor oluruz. En önemli şey tabii ki fiyat olacak. Fiyatla ilgili de beraber yorumlarımızı konuşuyor oluruz zaten videoda.
Peki şahane. Evet, bu arada videolar tabii arda arda yayınlanmaya başladı. Biz de bir taraftan onu gösterelim. Yani hemen yan tarafta gördüğümüz tabii TOG T10F'in Mardin'de çekilmiş ki zaten renginde senin de az önce söylediğin gibi büyük ihtimalle Urla'da da bir tane versiyon vardır diye tahmin ediyorum. Türkiye'nin güzel yerlerinden bir tanesinde gerçekten çok sıcak bir reklam çekilmiş. Zaten daha önce de evet, o sanatçımızın adını da şimdi inadını hatırlayamıyorum. Kenan
İmirzalıoğlu.
İmirzalıoğlu, evet efendim. Nasıl da bunu hatırlayamadım, rezalet. Ama onunla beraber başlamışlardı. O da var. Keyifli bir reklam serisi tabii, kesinlikle. Sıra sende diye de yapıyorlar. Ben doğrusu yani tasarımla böyle değinmişken hemen söyleyeyim. Bahsettiğin konu, evet, şimdi mesela bu yeni videolarda biraz daha böyle lastiğin daha büyük olduğunu, en azından daha önce seninle oto gündemde konuştuğumuz Honda City gibi hissettirmediğini görüyorum bu videolarda. Ama yine de hani sanki daha da iyi olur muymuş diye insan düşünmeden edemiyor. Çünkü TOG T10X'in lastiklerine baktığında gerçekten hani böyle ihtişamlı bir lastiği, jantı var. Hani bu sanki o dediğin gibi içeride kalmasını istemezsin. O doğru. Chery'de de biz bunu zaten görüyoruz. Zaman zaman da konuşuyorduk. Evet. Omoda'da da konuşmuştuk. Mesela böyle önden giderken onu kenarda görsem biraz daha iyi olacakmış gibi hissettiriyor ki büyük. Fakat ben tasarımda nedense gerçekten diyeceksin ki sanki T10X bambaşka bir araç mı çıkartmıştı diye insanlar düşünebilir, sorabilir ki çok da tartışma konusu olmuştu. Ama burada da sanki, yani ilk gün konuştuk, belki tekrar düşeceğim ama daha çarpıcı bir tasarım olabilir miydi diye, hani işte BYD'de veya o şey Galaxy serisinde falan gördüğümüz gibi bir şey olur muydu diye de düşünmeden edemiyorum. Çünkü buna bakınca ben böyle sanki gelişmiş bir Egea görüyormuş gibi hissediyorum kendimi. O yüzden yani hani daha farklı bir model daha mı güzel olurdu? Şuradan bakınca hani hoş güzel ama sanki biraz daha farklı bir şey olsa daha da hoş olurmuş. Ama her ne olursa olsun tabii ki bunu böyle görmek güzel. Peki efendim, şimdi hemen başlayalım. Yani neler var? Birincisi TOG T10F'in 4 farklı versiyonla karşımıza çıkıyor. Bu enteresan. V1, gene V1 konumuz var. Arkadan itişli standart menzil var. V1 uzun menzil var. Bir de V2 uzun menzil ve V2 all wheel drive, işte 4 çeker versiyonu var. 2 çift motorlu. Her versiyonda kendine özgü karakteristik özellikleri var. Şimdi şöyle başlayalım. Motor gücü ve performanstan başlayalım. Şimdi güç konusunda Yine 4 versiyon görüyoruz ama nasıl bir 4 versiyon görüyoruz ondan bahsedelim. Çünkü hani böyle 4 versiyon ama gerçekte 4 versiyon var mı ondan bir bahsetmek istiyorum. Çünkü sanki bir taraftan da öyle değil gibi. Neden öyle diyorum? Çünkü birincisi şu, ilginç bir durum. İlk 3 versiyon V1 arkadan itiş standart menzil, uzun menzil, sonra V2 uzun menzil, sonra da aynı motor gücüne sahip. Bunların her biri zaten aynı motor gücü, 160 kW, yani 218 beygirlik bir gücü var. Ama heyecan verici tarafa gidince V2 all-wheel drive'a geçiyoruz. Orada da 320 kW var, yani 435 beygir gücü geliyor. İki katından fazla hale geliyor. Fakat hızlara baktığında da, bu arada 700 Nm tork da inanılmaz güzel de bir torku var bu son bahsettiğimiz all-wheel drive'ın. Ama böyle baktığınız zaman da standart menzil 7.7 saniyede 0'dan 100'e çıkıyor. V1, V2 uzun menziller 7.5 saniyede çıkıyor. Ve spor versiyona geçince 4.1 saniyede işte çift motor etkisiyle tabii ki daha iyi. Böyle tam bir sportif araç etkisini görüyoruz orada. Fakat maksimum değerlere baktığımızda 172 kilometre görüyoruz. 172 kilometre ile sınırlı V1 standart menzil. Son diğerleri de 177 kilometre ki bu arada V1'in uzun menzilli versiyonunda bir böyle sanki şey var, sanki bir güncelleme gelecek de değişecekmiş gibi. Yani 172 ve 177 kilometre ikisi de broşürde belirtilmiş. Hatta onu da şöyle, madem öyle, seyircilerimize gösterelim. Şurada o sayfaya gelirsek hemen sizlere göstermeye çalışacağım. Bakınız şurada nerede? Evet, şurada hepsini görelim. Evet, mesela burada görünüyor. Yani o sanki bir şey olacak, 172 tabii lastik farkıyla beraber söylüyor ama evet, jant farkı, evet. Özür dilerim, onu dikkate almamışım. 18 inç olan da 172, 19 inç olan da 177. Arada da yani enteresan aslında 5 kilometre fark var. Fakat bunlar sınırlandırılmış kilometreler. Yani aslında bundan fazla var. Bununla sınırlandırılmış. Enteresandır. V2 versiyonu, yani all-wheel drive'da baktığında hani çift motorluda da 177 ile sınırlandırılmış görünüyor. Sanki bu değiştirilse daha iyi olabilir. Menzillere baktığımızda da yani bu arada 0-100 kilometre hepsinde, demin de söylediğim gibi, gene benzer, fakat all-wheel drive'da 4.1. Fakat menzile baktığımızda şöyle, karma menzilde WLTP ile beraber baktığımızda 335 kilometreye geliyor V1 standart menzili. Fakat uzun menzile gittiğimiz zaman 610 kilometreye çıkıyor 18 inçle, 623 kilometreye çıkıyor 19 inçle. Ve hadi uzun menzil V2'ye bakarsak o da 610, demek ki işte 610 kilometre civarında bir WLTP değeri var. Çift motora baktığımızda tabii ağırlık ve şey değişince 523 kilometreye düştüğünü görüyoruz. Şehir içinde ise V1 standart 421, diğeri 753-786. Yani 753 kilometre, 750 kilometre civarında bir WLTP oranı var. 645 kilometrede all wheel drive'da görüyoruz. Şimdi bunu aslında hemen sana burada yorumunu almak isterim. Ne dersin bu menziller hakkında sevgili Barış?
Evet, aslında zaten her zaman olduğu gibi böyle şehir içi menzilden ziyade karma menzile bakmak lazım. Çünkü hani tamam, bu araçları şehir içinde kullanıyorsun ama baktığın zaman hem Teonef hem de Teonix sadece şehir içinde işte belli yerlere gidebileceğin, iş yerine gidip gelebileceğin veya işte markete giderken, oraya buraya giderken kullanabileceğin araçlar değil. Gayet büyük. Hani zaten Teonix hani C segmentte ama boyutlarıyla D segmentine göz kırpan, C ve D arasında yer alan büyük bir model. O yüzden hani ailenle işte tatile gitmek için, bir şehirler arası yolculuğa, belki memleketine gitmek için de kullanabileceğin araçlar. O yüzden hani bunların karma menzillerine bakmak daha doğru. Şehir içi menziller biraz burada aldatıcı olabiliyor. Karma menzil WLTP bir kere V1 standart menzilli arkadan itişli versiyonunda 335 kilometre olduğunu görüyoruz. 335 kilometre, evet. Şimdi teknik tarafta zaten bu tarafta böyle batarya tarafında ciddi bir güncelleme olmayacağı Teonix ile Teonef arasında belli oluyordu. Menzil tarafında evet bir artış görünüyor değerlerde ama o da işte aracın hem Teonix'e göre daha iyi bir aerodinamik silüete sahip olması, tabii ki bir sedandan, fastback'ten bahsediyoruz, hem de zaten daha hafif olmasından kaynaklı. Bunu zaten çok iyi biliyoruz. O yüzden teknolojik olarak çok bir fark yok. İşte batarya kapasitelerinde olsun, ısı pompası olarak, bunda da ısı pompası göremiyorum en azından. Zaten olacak diye de söylenmemişti. Olsaydı muhtemelen böyle iyi bir reklamı yapılırdı ısı pompasının. O yüzden baktığımızda hani 335 kilometrelik bir değer standart menzil için bence düşük. Çünkü Hani zaten bu menzili gerçek koşullarda yakalayamıyorsun. Ki seninle hep konuşuyorduk. Uzun menzilli seçenek T-16'de 500 kilometre menzil vaat ediyordu kağıt üzerinde ama yani neredeyse 400 kilometreyi bile yakalayabilen insan sayısı belki bir elin parmaklarını geçmez. O yüzden hani burada en azından standart versiyon için 2026'ya girerken 335 kilometrelik bir menzil bence düşük. Ha, ama şöyle bir şey, daha uygun fiyatlı bir seçenek olması, giriş seviyesini daha aşağıya çekmek, fiyat olarak, maliyet olarak daha aşağıya çekmek ve en azından müşteriye, tüketiciye daha uygun fiyatlı bir seçenek sunmak açısından evet iyi. Ama hani günümüz koşulları için 335 kilometre çok çok düşük kalan bir değer. Çünkü biz artık ne diyorduk? Elektrikli otomobillerde artık yani 450-500 kilometrelerin alt sınır olması lazım günümüzde ki. Yani gerçek koşullarda şöyle bir 300-350 kilometre en azından vaat edebilsin şeklinde konuşuyorduk. Tabii ki burada en çok altı çizilmesi gereken detay burada uzun menzilli seçenekler. Neden? Onlarda en azından 600 kilometrenin artık üzerine çıkılabildiğini görüyoruz. 600 kilometreler bence ideal. Evet, daha büyük bir batarya, daha ağır, küçük bataryaya göre daha ağır bir bataryadan söz ediyoruz ama en azından menzili 600 kilometrenin üzerine taşıması demek gerçek koşullarda belki 500 kilometre gidebilmesi demek ki yani bunun da ortalama bir değer olduğunu söylemek lazım. Az önce söylediğimi yineleyeyim, artık bunların standart giriş seviye olması lazım 500 kilometrelik gerçek koşullarda menzillerin. Belki işte istediğimiz değeri bu uzun menzilli seçenek verebilir ama işte onda da büyük batarya, daha uzun menzil, acaba maliyetleri ne noktaya çıkarır? Onda fiyatlar açıklandığında büyük ihtimalle görüyor oluruz. Zaten 4 tekerlekten çekişli versiyonda büyük batarya olmasına rağmen menzil daha düşüyor. 523 kilometreye kadar düşüyor. O da zaten hani aracın ekstra performanslı olmasından kaynaklanan bir değer. Dediğim gibi uzun menzilli seçenek gayet ideal koşullarda, günümüzde ideal koşullar sunan bir elektrikli otomobil olarak karşımıza çıkıyor ama yani standart menzilli seçenek artık bence hani olmaması gereken. T-16 X ilk çıktığında tamam normal kabul edilebilirdi ama aradan yıllar geçti. 2026 yılına girerken bence hani böyle kısa bir menzilin sunulmaması lazım.
Evet, ben de hemen kaldığın yerden devam edeyim. Şimdi aslında bakarsan V1 ve V2 arasında neden fark vardı? V1 işte ilk çıkarttıkları versiyondu, sonra V2'sini çıkarttılar geldi. Şu an V1 V2 diye ayırt etmenin de ben garip olduğunu düşünüyorum. Yani neden şimdiden V1 ve V2 diyoruz? Çünkü o zaman yani sen çıkarttın, sonra onu güncelledin, bir şey yaptın, daha yenisini yaptın aracın. İşte belki diyelim ki geri bildirimlerle aracı daha iyi bir hale getirip V2'sini çıkartmış oldun. Ve ondan sonra da onu ayrı ayrı satmaya başladın. Dolayısıyla da işte standart menzil V1 olunca daha ucuza veriyordun gibi. Ama şimdi direkt
ya olarak... Aslında onun mantığı şöyle, hemen lafını kestim, çok özür dilerim. Onun mantığı şöyle, nasıl ki işte diğer otomobillerde donanım seviyesi görüyoruz. Donanım seviyesi, evet. İşte ne bileyim, onlar normal isimlendiriyor. Bunda da donanım seviyesi aslında V1 ve V2 olarak isimlendiriyor. Doğru. Hani V1 biraz daha boş, daha az donanıma sahip ve daha ucuz. V2 versiyonu ise biraz daha teknolojik açıdan dolu veya işte konfor özellikleri dolu. Hani burada farklı seçenekler, farklı fiyat bandı sunmak açısından evet, iyi bir değer olduğunu söylemek lazım.
Yani doğru, bu dediğin gibi ama sanki ben onu farklı bir model adıyla yapsalardı, ben çünkü hani işte bunu yaptık, sonra versiyon ikisini yaptık, daha iyi bir model gibi düşündüğüm için ikisini şu an bu isimlendirmeyi, bu araçta neden yaptıklarını çok yani ha, demek ki benimsendi belki de, bilemiyorum yani bu. Çünkü sanki alan kişilere de baksak T-16 için V1'i almak isteyen çok var mıdır bilemiyorum. Yani böyle hani mecbur değilsem almayacaksın gibilerinden bir şey geliyor benim aklıma. Hakeza buradaki durum da bu, yani böyle bir araba alacaksın. Şimdi fiyata da geleceğiz ama hemen şundan bahsetmiş olayım. Hemen ekranda da aslında şu an veriyoruz. Şöyle gene büyütelim bunu da gösterelim. Bir de verimlilik mesafe konusuna bakarsak eğer ne olacak diye, bataryaya bakarsak. Bataryada net bir ayrım var. Günlük kullanım için yeterli diyebileceğimiz ama işte 88.5 kWh'lik uzun yolculuklar için ideal diye söyledim ama standart menzil senin de az önce söylediğin gibi 52.4 kWh'e geliyor. Bunun şey tarafı, yani böyle baktığın zaman verimlilik diye baktığında 17.2 kWh 100 km'de bir olacak standart menzilde. Uzun menzilde ise 17.4 kWh'e geliyor 100 km'de minimal artışla. Hani 10 wheel drive'ı artık saymamaya gerek, o 20.3'e kadar çıkıyor çift motor olduğu için. Ama yine de senin söylediğin çok önemli. Bunun çok daha yani menzil konusunda artık başka şeyler konuşmamız lazım ki
Tüketim de biraz yüksek kalıyor bu arada. 17.2 kW'lık bir 100 km'de enerji tüketimi 17.2 kW'lık standart menzil için oldukça yüksek bir değer. Günümüzde hani çok çok daha aşağılara çeken bu değerleri yeni rakipler çıkıyor. Aslında biraz da bundan söylüyorum. Yani hani bu kadar çok rakip varken özellikle Çinli tarafta yeni teknolojiler, yeni işte batarya teknolojileri, daha aerodinamik araçlar şeklinde böyle farklı şeyler karşımıza çıkıyor. O yüzden hani bu değer de artık günümüzde düşük kalıyor. Çünkü sen hani Türkiye'yi geçtim, Avrupa'da da rekabet etmek, öne çıkmak isteyen bir marka olarak hani bunlara baktığında en azından standart menzilli seçenek biraz geride kalıyor bence.
Evet. Şimdi baktığımız zaman AC şarj için 11 kW ev ve iş yeri için ideal diyelim. DC hız şarj için 180 kW yolculuklarda işte hızlı diyelim. Ama şarj süresinde %20'den 80'e 28 dakikada çıktığını görüyoruz. Fakat böyle bakınca tabii yine yani yenilik, hani bizim normalde otogündemde konuşurken ne diyoruz? 8 volt geldi mi gelmedi mi diye bakıyoruz. Şimdi burada aslına bakarsan hala aynı yerde olduğumuzu görüyoruz. Keşke bu anlamda da bir yenilik olsaydı iyi olabilirdi. Evet. Bunu henüz görmüyoruz. Bunu da beklentilerimiz arasında olduğunu belirtelim. Yani yeni bir araçtan bahsediyoruz. Şimdi bunları neden böyle konuşuyorum ard arda? Çünkü İşte arkadan itişli olacak. Yine değişiklik. Uzunluklarına baktığımız zaman bu arada onlardan da bahsedelim. 4830'a 1881 çarpı 1555 mm bir boyutları var. Aks mesafesine baktığımız zaman da 2890 mm olduğunu görüyoruz. Bu da iç mekan konforu için ideal. Ki zaten elektrikli otomobil, evet. Elektrikli otomobillerde buna da artık nispeten alışırız. Yerden yüksekliği bu arada standart V1 standartta 171 mm. Diğerinde ise 160 mm'ye kadar iniyor diğerlerinde. O da büyük ihtimalle haliyle işte pil ağırlığının değişikliğinden dolayı kaynaklanıyor tahmin ediyorum. Ağırlıklı farkları da hakeza bununla gösteriyor. 1923 kilo standart menzili ve diğerleri ise onlar biraz daha 2079 ve 2106 kilograma kadar çıkıyor. All wheel drive haliyle en ağırı 2229 olarak karşımıza çıkıyor ağırlıkları. Efendim şimdi bagaj kapasitesini de söyleyelim madem öyle. 505 litre normal koltukları yatırırsan da 1350 litreye kadar da arka koltuklar yattığında oluyor ki gayet güzel, geniş.
Fena bir değer değil.
Evet, fena bir değer değil. Doğru. Şimdi efendim bu kadar söyledik ettik fakat herhangi bir fiyat konusu açıklanmadı burada. O yüzden de yani bir fiyat bekliyorduk açıklanır mı diye. Fakat fiyat konusu açıklanmadı. Şimdi bir taraftan da hani bizim seninle konuştuğumuz ve beklenti de sedan olduğu için bu arabanın SUV'si var. İşte sedanı peki nasıl diye konuşacağız. Sedana daha düşük fiyat bekliyorsun hali. Çünkü SUV'si var. Yani daha büyüğü, daha heybetlisini zaten yapmış. O yüzden beklenti hali çok doğal olarak daha düşük. Ama enteresan da bir hal var. Yani memleketin hali enteresan olduğu için. Yani böyle biraz daha avantajlı fiyatla beklediğin hiçbir şey de o gelmiyor hiçbir zaman. Yani o bizim işte hep otogündemde söylediğimiz şeyler. Üç harfli şeyler. Yani ya Çinli gelir, ya zam gelir, ya ÖTV gelir. Yani bunlardan biri gelir, her şey değişir. Şimdi yani ben nedense daha düşük fiyat hep sen de anlatırken, beklerken bile bugün şimdi 100 kilometre daha fazla, T10X'den daha fazla bir menzil söz konusu. Sedan ülkesiyiz bir taraftan da. Sedan da bekleniyor diye tahmin ediliyor. Sanki acaba daha düşük olmaz da böyle, yani %10, %15 kadar bir daha düşük olmasını bekleyelim diyelim ki. Ama olmazsa sanki bir sorun olur gibi geliyor bana. Bu fiyatlarda yani şöyle baktığın zaman T10X 1863 standart menzil V1. V2'ye bakarsan da işte 2363'e kadar çıkıyor. Şimdi bu arabayı da eğer, yani bu aracı, bu arada tabii en önemli konuyu atladık. Onu da hemen gösterelim. Efendim bakın ne oldu? Şuradan şimdi doğru yeri gösterelim. Bakın şimdi ekrana gelecek. Çok özür diliyorum. Yanlış biliyor. Şimdi gelecek benim karşımıza. Bekletiyoruz. Evet. NCAP'te, Euro NCAP'te 5 yıldız aldık efendim. Ve %95 yolcu koruma anlamında, kabin içindeki koruma anlamında %95 kazandı. Barış görüyorsun görüntüler. Bir Türk otomobili, evet. Türklerin geliştirdiği bir otomobilin testlerinden, Euro NCAP testlerinden, bu gerçekten olağanüstü ve 5 yıldızı aldı. Şimdi 5 yıldızı almak kolay değil. Güncelleniyor ediliyor. Bakın şuradan baktığında kabinin ne kadar güvenli kaldığını görebiliyorsun mesela böyle bu kazada. Hakeza içinden baktığın zaman yine gayet iyi ve kenar yan çarpmalarda da şimdi bakalım. Bak yolcular arasındaki perdeler de açılıyor. Dolayısıyla o da engelliyor. Evet. Tam olarak yani bir ne diyelim, Volvo'yu seyreder gibi veya işte bir Audi'yi seyreder gibi, Tesla'yı seyreder gibi bir Türk yapımı otomobili şu an seyrediyoruz. Bak burada yukarıdan şimdi bir görüntü var mesela. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Yukarıdan bir görüntü gelecek şimdi. Bak arabanın yapısal bozulması minimum derecede. Yani bu yandan aldığı darbede gerçekten çok iyi. Dolayısıyla bu testlerde, işte bu arada koltuklar da tabii test ediliyor. Bu testlerde çok iyi çıktı. Ve %85 çocuk koruması olarak çıktı. Bu da iyi bir değer sayılır. %85 yine Türk otomobilleri açısından baktığımızda. Tabii hemen şunu söyleyelim. Türkiye'de sanki şey var mı? Çocuklarına bunu kullandıran, yani koltuğa koymuş da işte böylece koltukta olsun. Ve burada şimdi yaya konusunda %76 çıktı. Bu mesela bir eksik diyebiliriz buna. Çünkü yolcuyu koruyor fakat yaya konusunda biraz daha mesafemiz var. Bakın mesela yola aniden fırlayan çocuk konusunda çarptı. Bu mesela bir tanesi. Fakat diğerlerini burada eğer yolda görse otomatik olarak bunlar otomatik devreye giriyor. Sürücünün bir şey yapması gerekmiyor. Gördüğün gibi buralarda başarılı. İşte bisikletli de epey mesafe var. Burada gayet iyi. Bir de motosikletli gelecek. Burada mesela kurtarmadı gördüğün gibi. Burada da mesela az önce çarptı. İki tane burada offside'ımız var. Bir de ani duruşta mesela burada da iyi duruyor. Bunun bir benzer versiyonunu başka bir araçla göstereceğim. Safety Assist'te, yani işte bu otomatik yine çalışanlarda %80 puan aldı. Burada gayet iyi görünüyor. Bu gayet iyi kurtardı, bunu söyleyeyim. 74.
Evet, aslında doğrudan karşıdan gördüğü nesneleri, engelleri çok güzel bir şekilde değerlendirip hemen ona çarpmadan ve mesafesini koruyarak güzel bir şekilde yavaşlayıp durabiliyor. Ama hani yan taraftan, yani çaprazdan, ön çaprazdan aniden çıkan ufak nesneler, çünkü hani araç da çıktığında, kocaman bir araç da çıktığında yine onu bir şekilde algılayabilip ucundan kurtardığını gördük. Ama bir bisikletli bir yaya çıktığında ya ön çaprazdan aniden, onu biraz değerlendirmekte, algılamakta güçlük çekiyor. Burada zaten hani işte neyde görüyoruz? İşte vulnerable road users, işte yayalar, bisikletler, motosikletler gibi diğer yol kullanıcılarına yönelik başarısında %78, birazcık daha rakiplerinin gerisinde kalmasından bunu anlıyoruz. İşte güvenlik asistanları tarafında yine %80 başarı elde etmesi de iyi bir değer. Ama senin de dediğin gibi yetişkin yolcu korumasında %95'lik başarı gerçekten TÖNEF ve TÖNİX'i rakiplerine kıyasla çok yüksek değerlere, yüksek sıralara taşıyor. Ki hani baktığımızda zaten sıralamalara, burada 2025 yılında yapılan derecelendirmelerde bütün otomobiller arasında TÖNEF'in ve TÖNİX'in ikinci ve üçüncü sırayı aldığını görüyoruz. İlk sırada Firefly modeli yer alıyor. NIO'nun Firefly alt markası, biliyorsun, Avrupa'da satışa sunulmuştu. Gerçekten Çinliler de baktığın zaman o eski algıyı yıkıp çok ciddi güvenli otomobiller yapabiliyorlar. Ama hani mesela Audi A6 e-tron gibi bir modeli sollayıp Polestar, yine ki hani baktığımızda işte Volvo tarafından burada yine güvenli otomobillerde konuştuğumuz Çinli lüks markalardan bir tanesi. Ona baktığımızda Polestar 4, Zeekr 7X modeli, ki hani yine Çinlerin lüks modelleri arasında yer alan, güvenli olarak nitelendirilen modelleri geride bırakıp onların üstüne çıkıp 2 ve 3. sırada yer alması, böyle başarılar elde etmesi bence piyasaya, en azından Avrupa pazarına yeni çıkacak bir marka olarak güven veriyor diyebiliriz.
Çok doğru. Evet, bu arada bahsettiğin listeyi de şöyle gösterelim. Audi Q4 e-tron'dan daha iyi. %91'de kalıyor. Zeekr, ki yani gerçekten çok pahalı araçlar bunlar. Polestar hakeza böyle, yani gene Geely tarafından üretilen araçlar. Hani Volvo aslında üreten araçlar diyelim bunlara. Böyle baktığında fiyat serisi, mesela MG 55 EV'den %90'da kalıyor. Tok TÖNEF ise %95 ve TÖNİX de %94 olarak görünüyor. Burada Audi A5 e-tron'un üstünde olmak, Polestar'ın üstünde olmak, bunları takdire şayan işler. Hani yiğidi öldür, hakkını ver. Tesla Model 3 %90'da kalırken sen %95'e kadar çıkıyorsun. Bunlar gerçekten iyi. Fakat tabii ki gidilecek yol da var. Az önce senin de bahsettiğin gibi diğer konularda hala yolumuz var. Oralarda da daha iyi olmamız mümkün. Neden olmasın? Adımızı öyle de duyurmamız, güvenlikle duyurmamız. Ve burada da şunu söyleyelim. Daha önce demiştim. Ya kardeşim, madem şu ÖTV'leri düşürmüyorsun, etmiyorsun, hiç değilse de ki bana güvenli otomobil getir, sana ÖTV indirimi yapayım de. Şu listeye bakarak bize de bir güzellik yap. Yani tabii, ama işte bunun bile fiyatının, hani böyle söyleyeyim, TOK TÖNEF bile fiyatının sorunlu olabileceği. Yani işte biz ne konuşuyorduk hep seninle? Diyorduk ya, iyi bir fiyatla gelsin, ve insanlar da bunu tercih etsin. Şimdi bütün bunlara rağmen listede sen en üste çıksan bile, yani birinci bile olsan, eğer ki fiyatın ideal olmazsa, buradaki diğer arabalarla, yani işte kimler var burada? Audi var, ne bileyim Zeekr var, işte MG var, Tesla'nın kendisi var. Omo da zaten artık ayrı bir marka olarak biliyoruz. Mini Cooper var, işte Cupra var, Cupra var, nasıl okuyorsan diyelim. Ya bu arabaların yanında veya başka Hyundai var, yani işte BYD var. BYD burada listede yok ama BYD var. Bunlarla karşı karşıya geleceksen mutlaka ve mutlaka bu arabanın, bu gördüğümüz şu güzel Mardin mavisi arabanın mutlaka ve mutlaka fiyatının nerelerde olması lazım sevgili Barış, ki biz bunu, yani evet bak TOGG bunu çıkarttı ve bu rekabetçi bir araç diyebilelim. Sen şimdi 1863'ten başlıyor, 2360'a kadar gidiyor. TOGG T10X sedan, SUV bir arabadan bahsediyoruz neredeyse de. Peki bu araba ne kadar olursa rekabetçi olur, satışları iyi gider sevgili Barış.
Evet, aslında çok söyledin. Çok güzel söyledin. Her ne kadar güvenli de desek, tasarımı çok şık da desek, Türkiye pazarında en azından bizim tüketicimiz için asıl belirleyici olan maliyet, yani fiyat oluyor. Son noktasında, nihayetinde insanlar şuna bakıyor. Ben bu otomobili ne kadar fiyatla satın alabiliyorum? Benim bütçeme uyuyor mu? Rekabetçi bir fiyat mı? Ona bakıyor. T10F'in de dediğin gibi TOGG'un zaten şöyle bir şey oldu. Bir şekilde ayağına sıktılar. Son yapılan ÖTV güncellemesiyle beraber TOGG'un çok güzel bir şekilde ayağına sıkıldı. Zaten Ağustos ayı satışlarında da Tesla'nın, Model Y'nin çok çok geride kalmasından bunu net bir şekilde gördük. Neden? Çünkü zaten hani birazcık öncesinde Tesla Model Y'ye göre maliyet avantajı vardı. Bir şekilde kredilerle de, kredi kampanyaları da bunu destekliyordun. İnsanları TOGG almaya yöneltebiliyordun. Ama şimdi sen her ne kadar kredi desteği de yapsan, evet onun da etkisi var ama şimdi maliyet olarak Tesla'nın biraz yukarısına çıktın. Çünkü en nihayetinde satış şeylere, fiyatlara baktığımızda artık kafa kafaya veya bir tık yukarıdasın. T10X'in işini bitirdin. Senin satışlarda yer alabilmen için, yine üst sıralara çıkabilmen için T10F'i gerçekten çok avantajlı bir fiyatla getirmen lazım. Tesla'ya karşı avantajını koruman lazım. Neden Tesla Model 3'ü getiremiyor? Şu anda Çinli araçlara ilave vergi olduğu için bu uygun fiyatlı modelini getiremiyor. Model Y ile satışa devam etmek zorunda. Sen bunu kendine fırsat bilip 1.860 işte T10X başlarken bunu belki %15, %10, %10, %15, %20 belki olmayabilir ama %15 olabilir bence. Daha avantajlı bir fiyatla satarsan 1.6 milyonlardan, hatta 1.5 milyon civarına bir düşürebilsen mükemmel satışlar elde edebilirsin. Çünkü piyasaya baktığınızda hani zaten şu anda son yapılan güncellemeyle beraber çok çok düşük seviyedeki araçlar bile 1.3-1.4 milyonlara kadar çıktı. Yani baktığımızda işte en ucuz elektrikli otomobil EC3 diyorduk. 1.1 milyon seviyesindeydi. O bile ÖTV güncellemesiyle beraber zaten daha üst seviyelere çıktı. Küçücük işte Hyundai Inster'lar 1.3 milyondan girmişti. ÖTV güncellemesiyle yine 1.5 milyonlara yaklaştı. Hatta 1.5 milyonu buldu fiyatları. Sen bu otomobili 1.6 milyondan fiyatlandırabilirsen bir şekilde, yani ki yapabilirsin. T10X'i 1.860'a satabiliyorsan şu anda, onun sedan versiyonu da, sedan versiyonu diyorum çünkü altyapı tarafında işte teknik detaylarda çok fazla bir fark yok. Bunu %10-%15 fiyat avantajıyla satabilirsin. Satman da gerekiyor. Eğer ben yüksek satış rakamları elde edeceğim, testlere rekabet edeceğim diyorsan bunu yapmak zorundasın. O yüzden işte 1.6 milyon civarında bir başlangıç fiyatına sahip olması lazım. Ama eğer TOGG şunu yaparsa, derse ki işte bu yeni bir model, işte daha fazla menzili var, buna işte yeni şu özellikleri koyduk, buna şunu ekledik, bunu yaptık, işte ne bileyim perdesiz cam tavanı var, ekranları böyle, şurası böyle falan filan deyip de biz bunu ucuza satmayız derlerse, o zaman kendi topuklarına kendileri de sıkmış olurlar ÖTV'den sonra. Daha fazla Tesla'nın burada söz sahibi olduğunu, daha yüksek satışlar elde ederken TOGG'un böyle aşağılara doğru düştüğünü görürüz ne yazık ki.
Çok güzel söyledin. Hiç üstüne bir şey eklemeyeceğim. Gerçekten durum bu. Acı gerçekler bunlar. Yani ki önceki otogündemde konuştuk. Eğer bunun değişmesini istiyorsan bunu ya yani başka ÖTV ve zamlarla ancak dengeleyebilirsin. O da bir haksızlık olur. Yani artık daha fazla, yani herhangi bir Çinli modele veya diğerlerine karşı başka bir fiyat politikası yapıp da bu tarafa yapmazsan eğer ya olmaz. Yani günün sonunda zaten bir tepki var biliyorsun. Niçin tepki var? O da şundan dolayı artık tekrar Almanya'da niçin Tokte Onyx'i daha ucuza alabilecekler diye bir tepki var. Yani biz Türkiye'de daha pahalıya alıyoruz. Yani hani Tog'da da mı hani bize de mi İskender dediği olaya dönecek maalesef bu. O yüzden böyle olmaması için Türkiye'de başka bir incelik daha yapılmasında fayda var ki şunu da altını çizelim. Tog'un halen şu an bir ÖTV konusunda bir sübvansiyonu var. Yani sattığı otomobillerde devletten ÖTV'yi geri alıyor. Onu Arge'de kullanıyor zannediyorum. Hani o taraf için kullanılmak üzere galiba değerlendiriyor. Tam bilmiyorum. Fakat onu geri alıyor. Bu Türkiye'de başka hiçbir otomobil markasında doğal olarak yok. Bunun olmasında bir sakınca olmasın hadi. Yani çünkü ÖTV zaten var. Ben ne alırsam alayım ÖTV var. Okey. Sen onu bu tarafa geri veriyorsun ama bir taraftan da bize de bir faydası olsun. Madem Almanya'daki adam benden daha ucuza alabiliyor bunu. Yani biz de alalım yani. Bizim de günahımız var. Yani biz orada olmadığımız için böyle alıyoruz diye bir şey var. Bu arabanın da dediğin gibi çok doğru söyledin. Satması için mutlaka ve mutlaka kesinlikle daha ucuz fiyattan gelmesi lazım. Gelmezse başka bir ucuz otomobil TOG artık çıkartması lazım. Bunu bir işte Chery'yle yapmasını zaten bekliyoruz. Çünkü daha önce konuştuk. Chery'nin bir girişimiyle bir belki oldu herhalde. 1,5 yıl oldu galiba konuşalı. Yani öyle bir anlaşma imzalandı, bir protokol imzalandı tarzında bir haber vardı. Hatırlar izleyicilerimiz belki bunu. Ama artık bunun bir şekilde olması lazım ki biz de böylece başka şeyler konuşalım. Yani gerçekten ekonomik bir araba Türkiye için şart. Artık bunu ÖTV'den düşerek mi yaparsın? Yani hani işte onu bir güzellik mi yaparsın? Ne olur bilmem. Fakat TONF hani dönelim ve bitirelim. TONF gayet güzel bir araç. Burada başka bir daha vakit kaybetmek istemiyorum ama yani Volvo'nun da yani EX30'un da burada işte NCAP'teki videosunu seyretsek işte aynı şekilde bir performans söz konusu. Yapısal olarak sağlam kalan gerçekten güçlü bir otomobil tasarlanmış, yapılmış. Ellerine sağlık. Yapanların valla ellerinden öperim. Yani ben kendi adıma söylüyorum rahatlıkla. Bravo. Bir de şunun fiyat meselesinde uygun bir yere getirsinler. Makul bir yerde olsun. O zaman zaten işte neydi Rüştü'ye söylüyordu ya bizim milli kaleciye bir maçta böyle bir coşmuştu da bizim bir sunucu. Rüştü her yerinden öpüyorum demişti ya. Ben hani ben de oraya giderim yani. Bunu böyle bir şey yapsam şöyle insanlara bir iyi bir otomobili güzel bir fiyatla versen. Niçin yani neden söylüyorum? 2-3 milyona Amerika'da alacağım Volvo XC90 varken Türkiye'de 10 milyona satmak olur mu? Olmaz. Bu da olmasın yani Allah aşkına bari bir şey olmasın. Teşekkür ediyorum sevgili evet. Barış. Ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Uzaklardan katıldın ve bize anlattın. Eksik olma. Çok kıymetli verilerdi. Sevgili seyirciler lütfen sizler de bizlere TONF ile ilgili yorumlarınızı hemen aşağıda yorumlarda belirtin. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hala abone değilseniz lütfen artık bir zahmet abone olun yani. Otogündem değil ama mutlaka abone olmayı unutmayın. Bizlere destek verin bu anlamda. Ve mutlaka yorumlarda bizlere bu arabadan ne beklediğinizi ve bu bahsettiğimiz konularda ne kadar haklı ve haksız olduğumuzu yerin dibine sokmadan bizlere iletirseniz çok seviniriz diyorum. Sevgili Barış sözü sana bırakıyorum.
Evet sen zaten bana çok diyecek bir şey bırakmadın abi. Gereken her şeyi söyledin. Umarım güzel bir video olmuştur. Keyif almışsınızdır bu videodan. Lütfen yorumlarınızı, araçla ilgili fikirlerinizi mutlaka yorumlarda bizlere iletin. Biz de gereken cevabı zaten vermeye çalışıyoruz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.